Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Ordat 1401, Hicri Kamer'i 22 Şevval 1443 ve Miladi 24 Mayıs 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Durapçı ile Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO ülkeleri ile ilgili hassasiyetler üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, onur ve zafer direnişinin sonucu, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımlarının sonuçlarından incelenmesi ve Neçhur Bela Öğütleri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Şehit Sayyad Hudayi için Tahran'da görkemli cenaze töreni düzenlendi. İsfahan'da eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü. Yargı erki sözcüsü Birleşmiş Milletler yetkilisinin raporu İran'ın haklılığını gösterdi dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı işgal topraklarında. Hamas, Aksa için seferberlik ve işgale karşı direnişi artırma çağrısı yaptı. Ve Ermenistan, Aliyev'in Zengezur sözlerine tepki gösterdi. Şimdi haberler.
Bugün başkent Tahran'da önceki gün düzenlenen suikast sonucu şehit olan Albay Sayyad Hudayi için vatandaşlar ve yetkililerin katılımı ile görkemli cenaze töreni düzenlendi. Türbe savunucularından Albay Hasan Sayyad Hudayi, pazar günü Tahran'da devrim karşıtı ve küresel emperyalizme bağlı unsurlar tarafından düzenlenen terör saldırısında 5 kurşuna hedef olarak şehit edildi. Bugün başkent Tahran'da İmam Hüseyin Aleyhisselam Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehit Hudayi için görkemli cenaze töreni düzenlendi. Şehit Hudayi'nin pak naaşı cenaze törenlerinin ardından Beşli Zehra'da toprağa verildi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, El Mesire televizyon kanalına bu terör olayı hakkında yaptığı açıklamada Şehit Sayyad Hudayi'nin intikamının mutlaka alınacağını vurguladı. Komutan Selami, düşmanı kendi haline bırakmayacaklarını ve her daim izleyeceklerini kaydetti. Komutan Selami, düşman tarafından her türlü girişime ağır yanıt verileceğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu, İsfahan'ın doğusundaki eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti. Bugün sabah saatlerinde İsfahan'ın doğusundaki Nain bölgesinde F-7 eğitim uçağı eğitim çalışmaları sırasında teknik arıza nedeniyle düştü. Kaza sonucu uçağın iki pilotu maalesef şehit oldu. İran İslam Cumhuriyeti ordusu yetkililerinden Albay Resul Muhtemedi, olay hakkında İran'a yaptığı açıklamada düşen uçağın eğitim uçaklarından ve havada atış eğitimini yapmakta olduğunu belirtti. Albay Muhtemedi, uçağın düşme nedeninin incelenmekte olduğuna işaretle ilk inceleme sonuçlarının uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü gösterdiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ile Kanada milli futbol takımları arasında hazırlık maçın koşullarına ilişkin anlaşmayı ihlal etmenin sonuçlarından Kanadalı tarafın sorumlu olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü İran ile Kanada milli takımları arasında hazırlık maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu karşılamanın iki ülkenin futbol federasyonları tarafından bağımsız olarak koordine edildiğini vurguladı. Sözcü bazı göstermelik iddiaların aksine sporun bile Kanada'da siyasi cephleşmenin bir aracı haline geldiğinin anlaşıldığını esefle dile getirdi. Hatipzade, Kanada Başbakanı ve diğer bazı yetkililerin olumsuz açıklamalarının bu ülke yönetiminin tüm konulardaki kararlarına tamamen siyasi ve parti için görüşlerin egemen olduğunu ifade etti. Kanada Futbol Federasyonu ise İran'a karşı bilinen tarafların her türlü siyasi istismarını önlemek için sadece bir spor etkinliği olan bu maça ev sahipliği yapmak için kararlı olduğunu bildirmiştir. İran ile Kanada futbol takımları 6 Haziran tarihinde Vancouver'de karşılaşacaktır. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündemdeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Hürremşehir kentinin devrik Saddam rejiminin işgalinden kurtuluş yıl dönümünü anarak Şehit Hodayni'nin şehadetinden dolayı başsağlığı diledi. Sünist rejimin Suriye'ye yönelik son hava saldırıları ile ilgili bir soruya ise Hatipzade, ne yazık ki uluslararası toplumun işgalci rejimin Suriye'ye yönelik sürekli saldırganlığına karşı kayıtsızlığı ve uluslararası tüm yasaların ihlali bu rejimin liderlerini daha küstah hale getirmiştir yanıtını verdi. Hatipzade, Amerika yönetiminin açık ve gizli desteğinin bu işgalci rejimin küstahlığını artırmada önemli bir rol oynadığını, şüphe olmadığını ifade etti. Sözcü Hatipzade, İran, Siyonist rejimin bu saldırgan eylemlerini kınarken hem sahada hem de uluslararası toplumda bu saldırılara uygun ve kararlı bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır, dedi. Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması hakkında İran İslam Cumhuriyeti, mevcut anlaşmazlığın devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı ve bölgedeki insanların temel haklarının tanınması temelinde çözülmesini desteklemektedir, diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Yargı erki sözcüsü Birleşmiş Milletler özel raportörünün Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını eleştirmesini işaretle, Birleşmiş Milletler özel raportörünün detaylı raporunun İran İslam Cumhuriyeti'nin haklılığını kanıtladığını belirtti. Birleşmiş Milletler özel raportörü Arana Duhan geçen çarşamba günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'a karşı uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurulu açısından hiçbir izahatı olmadığını ifade ederken Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarından derhal kaldırmasını istedi. İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayişi bu raporla ilgili yaptığı açıklamada bu raporun Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Örgütler tarafından dikkate alınmasını temenni etti. Yargı sözcüsü İsveç'te tutuklu bulunan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin durumu hakkında ise Nuri'nin ziyaret ve görüşme hakkından alıkonulduğunu ifade ederek insan hakları nerede sorusunu gündeme getirdi. Sözcü Mossad'ın casusu Ahmed Rıza Celali'nin Hamid Nuri ile takası hakkında ise Celali hakkında kararın verildiğini ve kararın infaz aşamasında olduğunu, takasın da gündemde olmadığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, ortak medeniyet havzasında yer alan iki Müslüman ülke olarak İran ve Kazakistan ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kenny bugün Tahran'da Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Adil Tursanov ile yaptığı görüşmede İran hükümetinin komşularla ilişkileri geliştirme önceliğini işaretle iki ülkenin siyasi, ekonomik ve bölgesel alanlardaki ilişkilerini geliştirmek için birçok zemine sahip olduğunu, bu münasebetlerin bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Bakri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Tahran'da ağırlamaya ve ziyaretin verimli geçmesi için hazır olduğuna işaretle, bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasını istedi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu ülke Cumhurbaşkanı'nın İran'a yapacağı ziyaretini işaretle, bu ziyareti iki ülke arasında ekonomi alanında önemli anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve fazlasıyla ilişkin yapılan açıklamada ülkenin hastalıkla ilgili mücadelesinin başarılı olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin yaptığı açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.288'e, vaka sayısı 7.230.589'a çıktı. COVID-19 hastalardan 641'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 7.037.536'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Bu arada Sağlık Bakanı bugün Dünya Sağlık Asamblesi toplantısının marjında Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede Amerika'nın yaptırımlarının İran'ın koronavirüsü kontrol altına alma başarısına engel olmadığını kaydetti. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu toplantısının marjında Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom ile Cenevre'de yaptığı görüşmede Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterliğine atanması için kendisini tebrik etti. Aynı Allah'ı görüşmede İran'ın koronavirüs salgını ile mücadele ve aşılama ile ilgili kazanımlarını anlatarak, ülkede halkın desteği ve sağlık çalışanlarının gece gündüz çabaları sonucu koronavirüsün kontrol altına alındığını, iki haftayı aşkın bir süredir İran'da korona kaynaklı ölüm sayısının tek hanelik olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanı, Amerika'nın zalimce yaptırımlarının İran'ın koronayı kontrol başarısına engel olamadığını sözlerine ekledi. Aynullah'ı ayrıca bazı uluslararası kuruluşların dünyanın bazı bölgelerindeki sağlık durumuna ilişkin ihmallerini eleştirerek, savaştan zarar gören bazı bölgelerin yıllardır sağlıklı açısından iyi bir durumda olmadıklarını ve tüm uluslararası kurumların bu alanda gerekli girişimlerde bulunmaları gerektiğini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı ile Katarlı mevkidaşı bugün Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü'nün 75. Genel Kurulu toplantısının kulisinde bir araya gelerek iki ülkenin sağlık alanında işbirliğine vurgu yaptılar. İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi bugün Cenevre'de Katarlı mevkidaşı Hanan Muhammed El Kevari ile yaptığı görüşmede iki ülkenin eskiye dayanan ilişkilerine işaretle İran ve Katar'ın sağlık alanında münasebetlerinin öteden beri iyi olduğunu, iki ülke arasında ortak işbirliğini güçlendirme imkanlarının bulunduğunu kaydetti. Aynullah'ı ayrıca İran ile Katar'ın bilimsel alanda işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. Bakan Aynullah'ı Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'ne bu olayın daha iyi şekilde düzenlenmesine yardıma ve bu bağlamda sağlık alanında işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Katar Sağlık Bakanı da görüşmede iki ülkenin sağlık sektörleri alanında işbirliğini geliştirmesini de istedi.
İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının durdurması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi üzerine nişanlısı Hatice Cengiz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Başvuru dilekçesinde mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı ifade edildi. Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne dün yaptığı başvuruda Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetiminin muhalif görüşleri sebebiyle öldürme tehdidinden korunmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi. Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin de parçalanarak yok edildiği kaydedildi. Cinayete ilişkin dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi yönünde karar verildiği hatırlatılan dilekçede yapılan itirazın reddedildiği, başka hukuki yol kalmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu ifade edildi. Başvuruda Cemal Kaşıkçı'nın öldürme biçiminin ve cesedinin maruz kaldığı muamelenin insanlık dışı olduğu, 2 yıl boyunca etkili bir adli yardım ve iade sürecinin işletilmediği, keşif yapılması taleplerinin reddedildiği ve ilk derece mahkemesinin etkili bir soruşturma yapmadığı ifade edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yılın ardından geçen Nisan ayının sonlarına doğru Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi ile görüştü. Erdoğan görüşmede Suudi Veliahtı'nı Ankara'ya davet etti.
Türk vatandaşlarının en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğü işgal rejiminin başkenti Tel Aviv, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ağırlıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, işgal rejimi İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu burada İsrail rejimi yetkilileri tarafından karşılandı. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramullah kentini geçen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi 2. toplantısına katılacak. Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak olan Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun olan Filistinliler ile bir araya gelecektir. Öte yandan işgal rejimi İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkilerinin yeniden ısınması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Bazı kaynaklar Çavuşoğlu'nun İsrail rejimi yetkilileriyle bu rejimin doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını görüşeceğini bildirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Kudüs Sözcüsü Muhammed Hamade, Kudüs'te Batı Şeria'da ve 1948'de işgal edilmiş bölgede yaşayan Filistinlilere Siyonist yerleşimcilerin bayrak yürüyüşü planına karşı önümüzdeki pazar günü Mescid-i Aksa'da toplanmaya ve sabah namazından sonra içeride kalarak sünnet olan duha namazını burada kılmaya devam etti. Hamade yaptığı basın açıklamasında işgal rejiminin ve fanatik Yahudiler olan Siyonist yerleşimcilerin planlarını boşa çıkarmak, her irtibat noktasında işgalcilere karşı direnişi daha da kızıştırmak için Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi ve burada toplanılması gerektiğini hatırlattı. Hamade açıklamasında bizimle işgal, İsrail işgali arasındaki savaş süreklilik arz etmektedir ve direniş işgale cevap vermeye hazırdır, dedi. Hamade, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın işgalciye aslında Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu öğrettiğini vurgularken, bunun değişmeyecek kesin bir kural olduğunu, işgalcilere Mescid-i Aksa içinde hiçbir hakkının da bulunmadığını dile getirdi. İşgal rejiminin Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Barlavin de 18 Mayıs Çarşamba günü verdiği nihai kararda Siyonistlerin her yıl Kudüs'ün işgal edilmesinin Yahudi takvimine göre yıl dönümüne tekabül eden tarihte düzenledikleri, bu yılda 29 Mayıs'ta düzenlemeyi planladıkları bayrak yürüyüşünün Babul Amud'e dahil eski Kudüs'ün muhtelif semtlerinden geçmesine onay verdiği duyurulmuştur.
Bahreyn İslam Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım'ın destekçilerinin Eddar Az bölgesinde düzenlediği barışçıl eylemine güvenlik güçlerinin saldırısının 5. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce Bahreynli Şeyh İsa Kasım ile dayanışma yürüyüşü düzenledi. Dün akşam Şeyh İsa Kasım'ın Eddar Az'daki evinin önüne kadar yürüyen yüzlerce kişi, Şeyh İsa Kasım ile dayanışma içinde olduklarını deklare ettiler. Eylemciler pankartlar ve dövizler taşıyıp sloganlar atarak Bahreyn devriminin manevi lideri Şeyh İsa Kasım'ın vatana dönüşünü desteklediler. Yürüyüşçüler Eddar Az şehitleri ve devrimin diğer şehitleriyle biat yenilediler.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Armen Peres'in sorularına cevaben Ermenistan topraklarında koridor mantığı ve ulaşım yolu işlemeyeceğini bir kez daha vurguladı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Armen Peres'in sorularına cevaben Ermenistan topraklarında koridor mantığı ve ulaşım yolu işlemeyeceğini bir kez daha vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tutumları değişmedi. Ermenistan topraklarında koridor mantığı ya da ulaşım yolu işleyemez. Brüksel'de varılan tüm anlaşmalar dün sizin sorularınıza yanıt olarak bahsettiğim bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılmasıyla ilgilidir. Brüksel'de varılan tüm anlaşmalar geçmişte Ermenistan temsilcilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yer alıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 22 Mayıs'ta Brüksel'deki görüşmede tarafların bir demiryolu ve otoyol inşası da dahil olmak üzere Ermenistan üzerinden bir koridor kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemişti.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın yakınlarındaki Şehit Muhammed Ala Hava Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı gerçekleşti. Haberde askeri üssün hedef alan İHA'nın hava savunma sistemiyle düşürdüğü kaydedildi. Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada insansız hava aracının Muhammed Ala Hava Üssü'ne yaklaşırken vurulduğu doğrulandı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere hükümetinin Mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamını yaptırım listesine dahil etmesine cevaben Lordlar Kamerası'nın 154 üyesine kişisel kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyaretiyle İran ve Umman münasebetlerinde yeni dönemin başlaması hakkında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretiyle birlikte iki ülkenin münasebetler ve işbirliğinin geliştirilmesinde yeni ufuklar açılmış oldu. Dışişleri, yol ve şehircilik, sanayi, maden ve ticaret ve savunma bakanlarının bu ziyarette Cumhurbaşkanı eşlik etmesi iki ülkenin münasebetlerinin bu alanlarda gelişeceğini gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 9 aylık görevi sürecinde yurt dışına 5. ziyaretini Umman'da yeni kral dönemindeki ilk ziyaretiyle gerçekleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 işbirliği belgesi imzalandı. Bu da iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini kapsamlı ve dengeli şekilde geliştirmek istediğini gösteriyor. Daha önce bazı bakanlar ile birlikte tüccar ve iş insanlarından oluşan 50 kişilik bir heyet, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Umman'ı ziyaret etmişti. Bu durum, iki ülkenin özel sektörün kamu sektörüne paralel olarak ilişkiler ve işbirliğini geliştirmekte olduğunu gösteriyor. Umman Haber Ajansı'na yer alan veri ve rakamlara göre Umman Kraliyet ülkesinde 2710 İranlı firma faaliyet gösteriyor. Bu rakamlar iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerini siyasi münasebetlere paralel olarak geliştirmek için kararlı ve istekli olduğunu yansıtıyor. Bilindiği gibi İran ile Umman münasebetleri geçtiğimiz senelerde her daim istikrarlı bir şekilde gelişmiş ve sağlam bir seviyeye kavuşmuştur.
İran ile Umman'ın ticari ve ekonomik münasebetleri son senelerde kayda değer ölçüde artmış olsa da istenen seviyenin uzağındadır ve ilk adımda iki ülkenin ticaret hacminin 1,5 milyar dolara çıkarılması için iki taraf çaba göstermekte. mevcut gidişatla bu hedefe ulaşmak mümkündür. Yayınlanan rakamlara göre İran'dan Oman ile petrol dışı ürünleri ticaretten geçtiğimiz Hicri Şemsi yılında Oman'a 1 milyar 335 milyon 500 bin dolara ulaştı. Bu rakam iki ülkenin ticaret hacminin önceki seneye kıyasla değer olarak %53 ve ağırlık olarak %27 oranında artış yaşandığını gösteriyor. İran'ın Oman'a ihracat payı 716 milyon dolar değerindeyken Oman'dan ithalatı ise 619 milyon 500 bin dolar oldu. Bu veriler zaman ilerledikçe iki ülkenin ticaret hacminin artış hızının yükseldiğini gösteriyor. Ticari ilişkilerin gelişmesi için gereken altyapıdan biri iki ülke arasında bağlantı ve ulaştırma hatlarının geliştirmesidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Reisi'nin Oman ziyareti kapsamında Bandar Abbas Limanı ile Oman El Sebik Limanı arasında deniz taşımacılığının sürerek güçlendirilmesi ve Çavari ile Maskat arasında deniz seferlerinin yapılması ve ayrıca İran gemilerinin seyri için Oman'ın limanlarından mevcut sorunların çözümlenmesi ve seyahatin kolaylaştırılması gibi konular üzerinde iki taraf mutabık kaldılar. İki ülke ayrıca hava yolu taşımacılığı, enerji, turizm, karayolu, deniz taşımacılığı, hatların kurulması gibi diğer alanlarda Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti sırasında anlaşma imzaladılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümeti komşularla münasebetlerin geliştirmesine öncelik vermekte ve bu bağlamda Cumhurbaşkanı Reisi komşu ve bölge ülkelerine ziyaret gerçekleştirip bu ülkenin liderleriyle görüşerek ikili münasebetlerde yeni ufuklar açmaya gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Oman ziyareti de bu kapsamda yer alıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Biden ve Beyaz Saray'ın Çin'in Tayvan'a olası saldırısı hakkındaki çelişkili yaklaşımıyla ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden dün Tokyo'da düzenlediği bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'a saldırma niyetinde olması halinde Amerika'nın askeri müdahale ile yanıt vereceğini belirtti. Amerika'nın Tayvan'ı askeri olarak savunmaya istekli olup olmayacağı sorusuna Biden, "Evet, işte bu sahip olduğumuz taahhüdümüzdür," dedi. Beyaz Saray ise bu bağlamda yaptığı açıklamada Joe Biden'in bu sözlerinin Amerika'nın politikasının değiştiğini yansıtmadığını belirtti. Beyaz Saray'dan bir yetkili Biden'in fahiş gafının üstünü örtmek için Amerika'nın Tayvan'ı savunmak için askeri girişimde bulunacağına dair sözünün Amerika'nın politikasının değiştiği anlamına gelmediğini kaydetti. Tabii ki Biden'in bu sözlerine Çin'den gecikmeden sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Pekin'in Biden açıklamasından derinden rahatsız ve kesin kararlı şekilde karşı olduğunu belirtti. Fakat Tayvan ise Amerika Başkanı Biden'in sözlerini memnuniyetle karşıladı. Biden'in sözleri aslında Amerika Kongresi'nin kararlarının açık ihlali sayılıyor. 1979 yılında onaylanan Tayvan ile münasebet kanunu uyarınca Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Amerika Tayvan'ı savunma zorunda değil, ancak gereken askeri yardımda bulunacağı konusunda teminat veriyor. Amerika ile Çin arasında anlaşmazlıkların tırmanmasından beri Tayvan'a kapsamlı siyasi, askeri ve ekonomik destek Washington'un Pekin'e karşı baskı aracı haline dönüşmüştür. Bu doğrultuda Amerika Tayvan'a geniş çapta silah satışı gerçekleştiriyor. Tayvan Devlet Başkanı bunun için eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde Amerika'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bu süreç Biden döneminde de devam etmiştir.
Amerika Birleşik Çin politikası çerçevesinde Tayvan ile diplomatik ilişkileri yok. Buna rağmen Amerika Taipei'deki temsilciliği üzerinden gayri resmi temaslarını korumuş ve Tayvan'a geniş çapta askeri teçhizat tedariki yapmayı da devam etmiştir. Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika'nın Tayvan'a gönderdiği silah değerinin 70 milyar dolar üzerinde olduğunu kaydetti. Biden daha önce de Ekim 2021'de açık bir şekilde Amerikan ordusunun Tayvan'ı savunacağını söylemiştir. Biden'in bu yaklaşımı Pekin'in sert tepkilerine yol açmıştır. Ancak bazı uzmanlar Biden'in Tayvan'ı Çin'in olası askeri müdahalesine karşı savunacaklarına dair sözlerini daha ziyade gaf olarak görmektedir. Çin Tayvan'ı kendi ellerinden biri olarak görüp bu adanın işlerine müdahaleyi kendi iş işlerine müdahale olarak görmektedir. Pekin yetkilileri Tayvan'ın yakın gelecekte ana topraklarının kucağına döneceğine inanıyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Bonnie Glasser, Çin ile Amerika arasındaki birçok soruna rağmen Tayvan meselesinin en esas konularından biri sayıldı. İki ülkeyi savaşa sürüklemeyecek tek konunun da bu olduğunu belirtti. Biden yönetimi Ekim 2021'de Tayvan'a Birleşmiş Milletler'e anlamlı katılımını da destekledi. Uzmanlar ise Amerika'nın bu adımını Amerika'nın baskıyı tırmandırma doğrultusunda bir girişim olarak niteliyorlar. Pekin yetkililerinin Tayvan'ın Amerika tarafından tanınması anlamına gelerek her türlü girişime yönelik büyük hassasiyeti için Biden'in son sözlerinin iki ülke arasında anlaşmazlıkları daha da tırmandıracağı düşünülüyor. Özellikle Amerikan yönetimi Çin'e karşı siyasi, askeri ve ekonomik kampanya başlatmış ve Indo-Pasifik bölgesinde dörtlü ve üçlü ittifaklar kurmakla Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde Washington açısından yayılmacı girişimlerini de önlemeye çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliklerine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklamasında ipe un serme politikasından vazgeçilmeli dedi. Erdoğan somut adımları görmek istiyoruz şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı bir konuşmada NATO üyeliklerini veto etme sinyali verdiği İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımları görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunamayacağına inanıyoruz dedi. Dünkü sohbetimizde İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusuyla ilgili Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile röportajımızın birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Dünkü sohbetimizin bugünkü yayınımızda tekrar devamında konuyla ilgili röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ercan Bey tekrardan hoş geldiniz diyor ve şimdi Türkiye'de siyasi çevreler ve bu konuyla ilgilenen uzmanlar Ankara'nın veto çıkışının yerinde olduğunu ama bunu müzakere etmek için somut adım atmak gerektiğini belirtiyorlar. Sizce İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olsalar bile Türkiye'nin Batı ile ilişkileri gözden geçirmesi gerekiyor mu?
Evet, asıl sorun bu yani.
Evet.
NATO'ya üye olacak iki tane batıdaki bir ülkenin veya kuzeydeki bir ülkenin NATO'ya dahil olması Türkiye'ye ne kadar zarar verir, sıkıntı verir değil de NATO'nun genişlemesi, Türkiye NATO içinde kaldıkça hangi sorununu çözecek sorusu gündeme geliyor aslında. Yani Türkiye İsveç'e engel olduğu bir yere kadar oturacaklar masaya, İsveç'le Finlandiya diyecek ki tamam ben bu bahsettiğim iki terör örgütünü bir tanesine zaten ayak diretiyorlar. PKK'yı kabul ediyorlar da Suriye'deki terör örgütünü kabul etmiyorlar. Onlar kendi topraklarını savuruyor, IŞİD'le mücadele ediyor diyorlar. Aslında aynı örgüt bunlar. Diyelim PKK'yı terör örgütü ilan ettiler ama Amerika'da PKK'yı terör örgütü ilan etmiş ama açıkça destekleri devam ediyor. Yani İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye taahhütte bulunsa da ben bu terör örgütlerine aynı yasak kapsamını alacağım. Ben de mücadele edeceğim. Ülkeme sokmayacağım. Şu bu dese bile bunlar bir süre sonra kağıt üstünde kalacak. Diğer Avrupa ülkeleri gibi özellikle bu işin patronu Amerika gibi bu ülkeye bu terör örgütlerine desteklerini el altından devam edecekler. Yani İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye vereceği güvencelere çok güvenmemek gerekiyor. Kağıt üzerinde kalacak çünkü halen de diğer ülkelerde de kağıt üzerinde. Esas mesele şu, Türkiye nereye kadar NATO içinde kalacak? Bu zaman zaman konuşuluyor Türkiye'de.
Evet.
Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı? NATO'nun Türkiye'ye faydası var mı? Aslında NATO'nun Türkiye'ye çok zararı var. Bir kere askeri darbeleri NATO yaptı. En son 15 Temmuz darbesini destekledi.
Evet.
Türkiye'nin milli çıkarlarında hiçbir desteği yok. PKK'yla mücadelemizde hiçbir destekler yok. Tam aksine PKK'yı destekliyorlar. Amerika'da öyle. Türkiye aslında Amerika ile Avrupa ile karşı karşıya PKK üzerinden. Sonra Rusya ile Türkiye'nin arasını Ukrayna üzerinden bozmaya çalışıyor Amerika. Bu Ukrayna krizi Türkiye'yi de rahatsız etti. Türkiye'ye de zarar verdi. Karadeniz'deki güvenliği bozdu. Ukrayna ile aramız iyiydi bizim. Rusya ile de. Rusya daha önemli bizim için. Bu iş büyürse Türkiye'ye de zararı artacak. Ve Rusya-Türkiye ilişkilerini bozacak. Asıl Amerika'nın amacı Ukrayna üzerinden Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmak. Bunu kullanıyor. Ve Türk hükümetinin iki ülkeye uygulayacağı NATO'ya hayır, şu anda evet demeyeceğim açıklamasının da çok uzun süreli direteceğini sanmıyorum. Türkiye bir yolu bulunup ikna edilecek. Yani biraz taviz verecek bazı konularda. Türkiye de evet diyecek, tamam diyecek. Ben bazı güvenceleri aldım diyecek. Bu sorunu çözecek mi? Sanmıyorum. Uzun vadede sorunları çözmeyecek. Türkiye'nin esas uzun vadede NATO'da olup olmaması bence tartışılacak. Çünkü dünya dengeleri değişti. Asya'da Çin, Rusya, İran, Türkiye gibi ülkelerin önemi arttı ve bu ülkeler arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bence Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılda yeri Asya. Zaten bunu Amerikalı stratejistler de söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye ister istemez Asya ağırlıklı bir politika güdecek, bölgesel ağırlıklı politika güdecek ve güdüyor zaten. Bu da bizi bir yerde NATO'dan koparacak.
Evet.
Zaten NATO da bir yerde kopabilir. Avrupa'yı çok zorlarsa Amerika NATO patlar. Kopar yani Avrupa'da. Diyelim Avrupa'da çatlak sesler çıkar Almanya'da, Fransa'da. Diyelim ki benim gaz güvenliğim ortadan kalktı. Ben büyük sorun yaşıyorum enerji konusunda,
evet,
sanayide ve ısınmada. Dolayısıyla bu beni rahatsız eder ve hükümetleri zora sokar. Hükümetler seçimlerde o hükümetler, bu Rusya'ya karşı alınan ambargoları destekleyen hükümetler Avrupa'da, Almanya'da ve Fransa'da seçim kaybedebilir yani. Bunun faturası ileride daha iyi ortaya çıkar.
Tahran Radyosu.
NATO'nun doğuya genişleme politikasında Türkiye'ye çok ihtiyacı var desek ne kadar siz katılırsınız bu tespite?
Şimdi şöyle, doğuya NATO doğuya genişleyecekse Türkiye'siz genişleyemez zaten.
Aynen.
Türkiye üzerinden genişliyor. Nedir o? Türkiye ana ülke bu bölgede. Evet. Hemen üstünde Gürcistan'a dahil edecekse, ileride Azerbaycan etmeyi düşünüyor diyelim. Ukrayna'yı katmaya çalışıyor. Bunlar Türkiye'siz olmaz. Yani Türkiye NATO'daysa bunların dahil edilmesi daha kolaydır. Türkiye NATO dışında bir örgütlenmenin içinde olursa Türkiye Rusya ile bir olur, bunlara izin vermez. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı artar. Ama burada eskisi gibi Türkiye Amerikan ilişkileri eskisi gibi olmaz. Yani Türkiye artık Amerika'ya karşı mesafeli. Çünkü milli meselelerde, ulusal meselelerde Amerika ile ters düşülüyor. Nedir o? Bir kere Suriye'de, Irak'ta Amerika ayrı bir terör devleti kurmak istiyor ve bunu Akdeniz'e çıkarmak istiyor. Bunu ne Türkiye, ne İran, ne Irak, ne Suriye kabul eder. Yani Amerika biraz olmayacak işlerin peşinde. Zaten çok da başarılı değil bu projelerinde. Uzun vadede ben NATO'nun çok da doğuya gelişeceğini sanmıyorum. Ukrayna'ya tosladılar. Ukrayna'yı gördüğümüz gibi Ukrayna'ya hiçbir şey yapamadılar. Ukrayna'yı bir anlamda ateşe attılar. Ukrayna yakıldı, yıkıldı. El altından ateşin altına odun atıyorlar, o kadar. O odun da Ukrayna'yı kurtarmaz.
Doğru. Ercan Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler
diliyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikler konusuyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetleri konusu etrafında sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'da katil İsrail'le bağlantılı bir casusluk şebekesinin çökertilmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif'in İran'ın Siyonist İsrail rejiminin İran'ın etrafında üs kurmasına izin vermeyeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Genel Sekreterliği'nin Şehit Seyyid Hudayi suikastıyla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada Şehit Hasan Seyyad Hudayi suikasti kınandı. Kutsal Türbe savunucusu Albay Hasan Seyyad Hudayi, pazar günü Tahran'da küresel emperyalizme bağlı inkılap karşıtı unsurlarınca düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. İran İslami Şura Meclisi, Filistin İntifadası'na Destek Konferansı Sekreterliği yayınladığı bildiride, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu mücahitlerinden Albay Hasan Seyyad Hüdayi'ye yönelik ürkekçe terör saldırısını kınadı. Açıklamada, Tam Amerika eski Dışişleri Bakanı ve General Kasım Süleymani suikastinin baş faili münafıklar terör örgütü elebaşıyla bir araya geldiğinde ve bu terör örgütünün üyesi olmaktan gurur duyduğunda, Siyonistlerin acımasız teröristleri kırmızı çizgileri aşarak bir kez daha kendi şeytani huylarını gösterdiler ifadesine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Siyonistler ve onların içerideki ve dışarıdaki ajanları bu kör suikastin yeni gelişmeler ve stratejik sessizliğin sonu için bir dönüm noktası olacağını ve Siyonistlerin bu suçun ve apaçık saldırganlıkların bedelini ağır ödeyeceklerini biliyorlar. Açıklamada şüphesiz Şirin Ebu Akile suikasti ve Hasan Seyyad Hüdayi'nin şehit edilmesi de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında uluslararası ve insan hakları örgütlerinin kasıtlı sessizliğinin devam etmesi, Siyonistlerin işledikleri cinayetlerde giderek daha da küstahlaşması ve küresel barışın tehlikeye düşmesine yol açmıştır diye eklendi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Hamas'ın işgal rejimi elebaşlarını Kudüs'te ay sonu düzenlenmesi planlanan bayrak yürüyüşü ve Mescid-i Aksa'ya baskın konusunda uyarması, İran ve Umman arasında çeşitli alanlarda 12 işbirliği belgesi imzalanması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Merkez Konsey üyesi Şeyh Nebil Kavuk 2000 yılında Güney Lübnan'ın işgalci İsrail rejiminden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan bir konuşmada Mayıs 2000'de toprağı kurtardık, haysiyetimizi koruduk ve dini yeniden canlandırdık dedi. Şeyh Nebil Kavuk bu kurtuluş ve zaferin Lübnan'ı dokunulmazlık düzeyine getirdiğini ifade ederek şöyle dedi. Lübnan düşman Siyonistlere karşı en zayıf halkaydı. Lakin artık en aşılmaz halka haline geldi. Şeyh Nebil Kavuk sözlerini şöyle sürdürdü. Lübnan Siyonist İsrail'e karşı bir kale haline geldi ve direniş ard arda zafer kazanıyor ve düşman İsrail direniş denkleminden vahşete kapılıyor. Hizbullah Merkez Konsey üyesi direniş denklemi Arap-İsrail çatışmasının gidişatını değiştirerek Lübnan'ı Şeba çiftlikleri ve Kefar Şuba tepelerinin kimliğini koruyabileceği, açık denizlerindeki petrol ve gaz zenginliği hakkını kesin olarak savunabileceği bir konuma soktu diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'da direniş günü münasebetiyle İranlı komutanın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Kuzey Filosu Komutanı 3 Hordat Batı Asya geleceğindeki gelişmeleri yeni bir duruma neden olduğu dedi. Bugün 3 Hordat, 1982'de İran'ın güneybatısındaki Hurrem şehrin kurtuluşunun yıl dönümü. Bugün İran İslam Cumhuriyeti takviminde direniş, fedakarlık ve zafer günü olarak adlandırılmıştır. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti donanması Kuzey Filosu Komutanı Hamid Rıza Saadet, Hürrem şehrin kurtarılmasına yıl dönümü münasebetiyle şöyle dedi. 3 Hordat direniş günü ve ordu deniz komandoları ile devrim muhafızları ve gönüllü seferberler güçlerinin vatanı düşman işgalinden kurtarmak için dayanışmasının tecellisidir. Komutan Sadat, deniz komandolarının direnişi bir haftada Tahran'ı işgal edeceğini hayal eden düşmanı 34 gün içinde hezimete uğrattı, dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Onur ve zafer direnişin sonucu.
Muhterem dinleyiciler, bugün İran takviminde 25 Mayıs Direniş Günü kutlamaları yapılıyor.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle buyurmaktadır. Irak zorba rejimi Desful'un halk ve devrimci güçlerini tahliye etmek için bu kenti uzun menzilli füzelerle hedef alıyordu. Ancak kentte iman, cesaret ve tevekkül hayatından başka bir şey yoktu.
...25 Mayıs Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde Desful halkının direnişini anma günüdür. İran milletinin vatan müdafası ve İslam inkılabı konusundaki direnişin, fedakarlığın ve cesaretinin sembolü ve tezahürü haline gelen ve bu nedenle kutsal savunma olarak adlandırılmış bir savaş. Irak'ta iktidardaki rejimin hesaplamalarına göre birkaç hafta içinde Batı İran'ın büyük bir kısmı bu rejimin ordusu tarafından işgal edilecek ve hatta İran İslam Cumhuriyeti düzene devrilecekti. Elbette İran ordusunun İslam devrimi sonrası gelişmeler nedeniyle zayıf olması, Irak ordusunun teçhizatı ve bu ülkenin batılı ve Arap hükümetleri tarafından desteklenmesi dikkate alındığında hesaplamalara doğru görünüyordu.
Ancak Saddam ve yardımcıları ile batılı danışmanları İran halkının İslam'ın yüksek öğretilerinden ve İslam devriminden esinlenen direniş ve istikrar ruhunu anlayamıyordu. Cesur ve ileri görüşlü liderleri İmam Hümeyni'nin komutasındaki İran İslam Cumhuriyeti halkı ve silahlı kuvvetleri askeri imkanlar, teçhizat ve ilkel askeri düzen eksikliğine rağmen Saddam rejiminin askerleri ve müttefikleri karşısında 8 yıl direndi ve düşmanı rezil bir biçimde kendi toprağına kadar geri püskürttü. Kuşkusuz bu zafer İslam savaşçılarının cephelerdeki cihatlarının ve fedakarlıklarının bir sonucuydu. Ancak İran milletinin farklı şehirlerdeki erkek, kadın, yaşlı, genç ve hatta çocuklardan oluşan kapsamlı desteği olmasaydı başarılı olmaları imkansızdı. Aslında halk düşmana karşı mücadelede hem maddi hem manevi olarak çocuklarını destekliyordu.
Savaşın ilk günlerinden itibaren İran'ın devrimci ve vatansever halkının eşsiz direnişiyle karşılaşan Saddam Hüseyin, kısa sürede onun makam hırsına engel olan sadece İranlı askerler değil, tüm İran ulusunun ona karşı birlik içinde olduğunu fark etti. Bu nedenle kötü ve küstah amaçlarına ulaşmak için her türlü insanlık dışı suçu işleyen Irak diktatörü, Irak ordusuna şehirlerdeki sivillere saldırmasını emretti. Irak uçakları ve füzeleri savaş sırasında sınırı yakın şehirlere hedef aldı ancak birkaç zaman diliminde saldırılarını şiddetlendirdi. Tahran'da dahil olmak üzere İran'ın büyük şehirlerinde de insanları bombaladı.
Bu vahşi cinayetlerde aralarında küçük çocukların da bulunduğu binlerce İranlı sivil şehit oldu ve on binlerce kişi de yaralandı. Irak ordusu bazen İran halkına karşı kimyasal silah bile kullandı. Bunun en feci örneği Haziran 1987'de Sardasht şehrine yapılan kimyasal saldırıydı. Halkın ve İranlı savaşçıların moralini zayıflatmak ve İslam Cumhuriyeti yetkililerine Saddam'ın meşru olmayan taleplerine uymaları için baskı yapmak amacıyla halka karşı geniş saldırılar düzenlendi. Ancak iktidardaki Irak rejiminin istemediği sonuçlar meydana geldi ve herkesin Irak'ın askeri tecavüzüne karşı savunmaya devam etme kararlılığı daha da güçlendi.
Tahran Radyosu.
Desvol Irak'ın İran'a karşı dayatma savaşının başlangıcından bu yana Irak füzelerinin ve bombalarının her zaman hedef aldığı şehirler arasındaydı. Bu şehir Huzistan eyaletinin kuzeyinde yer almaktadır ve eğer Saddam ordusu burayı işgal etmiş olsaydı, bu önemli ve petrol zengini eyaleti de işgal edebilirdi. Ancak Desvol halkının direnişi düşmanı bu uğursuz planının gerçekleşmesini engelledi. Irak askerlerinin ülke çapında İran'a saldırısının başlamasında 20 gün bile geçmemişken ilk füzeleri bu şehri hedef aldı. Savaşın sonuna kadar füzeler şehri olarak bilinmesine neden olan Desvol'a 176 füze ateşlendi.
Irak savaş uçakları bu mazlum ve direnişçi şehre defalarca saldırdı. Bu vahşi ve insanlık dışı saldırılar sonucunda en az 2600 kişi şehit oldu ve binlerce kişi yaralandı, yaklaşık 19 bin konut yıkıldı. Ancak Saddam'ın bu cinayetlerden amacının onları demoralize etmek ve şehri terk etmeye mecbur etmek olduğunu bilen uyanık ve cesur Desvol halkı şehirde kalıp her düşman saldırısından sonra yıkılan yerleri yeniden inşa etti. Desvol halkının yaptığı bu işin önemi savaş sırasında Desvol'a yapılan saldırıda kullanılan patlayıcı miktarının bu şehri iki kez yok edebileceğini öğrendiğimizde ortaya çıkıyor. Desvol halkı şehri terk etmediği gibi aynı zamanda izinli savaşçıları ağırlamak için bir üs haline getirdi ve ülkelerinin sınırlarını savunanlara mümkün olan tüm imkanları sağladı.
Desvol halkının füze ve hava saldırılarına karşı gösterdiği istikrar ve direniş, düşmanın öfkesine ve umutsuzluğuna ve halkın ve İran askeri güçlerinin umuduna neden olmuştu. Öyle ki İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni bir mesajında onları bu şekilde takdir etmiştir. Siz Desvol halkı sınav verdiniz ve bu sınavdan iyi geçtiniz. Siz İslam'a olan borcunuzu ödediniz. Halefi Ayetullah Hamenei de Desvol halkının direnişini şöyle anlatıyor. Irak zorba rejimi Desvol'un halk ve devrimci güçlerine tehlikeyi atmak için bu kenti uzun menzilli füzelerle hedef alıyordu. Ancak kente iman, cesaret ve tevekkül hayatından başka bir şey yoktu.
İslam İnkılabı rehberi Desvol halkının direniş ruhunun, maneviyatlarının ve Allah'a olan tevekküllerinin bir sonucu olarak görmektedir. Aslında bu yüksek İslami değerler İran halkının büyük devrimi ile ortaya çıkıp büyüdü. Kutsal savunma sırasında verimliliğini ve önemini iyice gösterdi. İran halkı ve savaşçıları savaş sırasında Allah'a iman ve tevekkül, özveri, cesaret, birlik, zalimle mücadele ve direniş ve sabır gibi değerli İslami öğretilerden epeyce yararlandı ve bunların sonucunda kapsamlı dış desteğin varlığı ve gelişmiş teçhizatın çokluğuna karşın düşman yenildi. Ancak Saddam Hüseyin ve onu İran'a saldırmaya teşvik eden destekçileri savaşta zaferin sebebinin sadece silah, para ve bol imkanlar olmadığını, savaşçıların ve onları destekleyenlerin yüce ve moral verici inançlarının çok daha önemli ve etkili olduğunu anlayamıyorlardı.
İran halkının Irak ordusunun füze ve hava saldırılarına karşı direnişi kendini savunmada, Rablerini göz önünde bulunduranların onlara verilen ilahi yardım vaadine inancından kaynaklanmaktadır. Sabır ve direniş meyvesinin ve sonucunun başarı ve zafer olacağı inancı İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki olaylarda defalarca doğruluğunu göstermiştir ve dünyanın her yerinde özgürlük ve hak arayan insanlara örnek olmuştur. Desvul halkının düşmanın vahşi saldırılarına karşı gösterdiği direnişin övgüye değer başarısı, bu başarılı deneyimin açık ve üretici bir örneğidir.
Değerli dinleyiciler, İran takviminde 25 Mayıs'ta kutlanan Direniş Günü münasebetiyle hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarından incelenmesi isimli dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde bahsedildiği gibi Gül Devrimi olarak bilinen devrim Kasım 2003'te Şevardnadze Devleti'nin eski Adliye Bakanı Mihail Saakashvili elebaşlığında gerçekleşti ve Eduard Şevardnadze Devleti'nin devrilmesine neden oldu. Gül Devrimi Gürcistan'da batıcı bir hükümetin oluşmasına sebep oldu. Gül Devrimi sonucu ortaya çıkan hükümetin başlangıcından itibaren bu hükümetin Cumhurbaşkanı Avrupacı eğilimlerini ortaya koydu. Onu Gürcistan'ı modern bir devlete dönüştürmüş olan birey olarak anılmasını tercih eden Saakashvili, konuşmalarında özellikle Şubat 2004'te Moskova'da şu ifadeleri kullandı. "Ben Rusya yanlısı bir cumhurbaşkanı değilim, ancak Amerika yanlısı da değilim. Ben Gürcü bir cumhurbaşkanıyım ve bu Avrupalıyım demektir."
Dönemin Gürcistan yöneticilerinin Avrupalılığa yönelik vaatleri ve sloganları sadece sözde değildi, eylemde de batıya yaklaşmaya çalışmışlar. Gürcistan'ın Avrupalı kuruluşlara katılma çabası, Gürcü yöneticilerin Batı eğilimlerinin bir örneğidir. Gürcü yöneticilerin Avrupa Birliği'ne katılma eğilimlerine ek olarak, Güney Kafkasya bölgesinin koşulları ve Rusya'nın baskıları da pratikte Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya ve NATO'ya yöneltti.
Diğer önemli bir neden de tarihi bir süreçte ve Varşova Anlaşması'nın feshedilmesini ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile NATO'nun doğuya yayılma konusu önemli bir uluslararası meseleye dönüştü. Doğu Avrupa ülkeleri gittikçe NATO'ya üye oldu ve NATO alanı yavaş yavaş Arnavutluk dışında eski Doğu blokunun tüm ülkelerine yayıldı. Güney Kafkasya ülkeleri arasında yer alan Gürcistan, Rusya'dan gelecek bir tehdit karşısında güvenliğini ve istikrarını sağlama bahanesiyle NATO üyeliğini olumlu bir bakış açısıyla karşıladı.
Gürcistan 2003'ten beri NATO'ya katılmak için pratik adımlar attı. Bunlar arasında Afganistan'daki Amerikan misyonunda 1600 Gürcü askerinin bulunması ve bunların 170'ten fazlasının 2010'da yaralanması yer alıyor. Gürcistan, Afganistan misyonunda 2012'de Avustralya'yı geçtikten sonra en büyük katılım payına sahip ülke ve savaşta NATO üyesi olmayan en büyük ülke sayılırdı. Öyle ki bu ülke Afganistan'da 30 askerini kaybetti. Gürcistan henüz NATO'ya üye olmamış olsa da 2008'den beri NATO'nun gözlemci üyesi olarak bu askeri antlaşmanın toplantılarına katılmaktadır.
Gürcistan Nisan 2008'de Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde NATO üyeliğine davet edilmesini bekliyordu ve üyeliğinin onaylanmasının 2009 yılına kadar nihayetleşmesini umuyordu. Ancak bu iki önemli nedenden dolayı gerçekleşmedi. Birincisi NATO'yu Güney Kafkasya ve Ukrayna'ya NATO'nun genişletilmesi konusunda resmen uyaran Rusya'nın sert muhalefetiydi. İkincisi, Gürcistan'ın hala ayrılıkçılık olayı ile karşı karşıya oluşu ve bu meselenin NATO tüzü ile çalışıyor olmasıydı.
Tahran Radyosu.
Gürcistan'ın renkli devrimi ve bu ülkenin Avrupacılığa vurgusu pratikte Avrupa Birliği'ne üye olmasını sağlayamadı. Ancak Tiflis'in Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinde bazı gelişmelere neden oldu. Avrupa Birliği ve Gürcistan 1996 yılından itibaren Avrupa'ya petrol ve gaz iletim ağı çerçevesinde ilişkilerini geliştirmişti. 2006 yılında da Avrupa ile birleşmeye yönelik 5 yıllık bir eylem planı yürürlüğe girdi. Ardından Gürcistan Avrupa Komşuluk Politikası adlı bir planın uygulanmasını gündeme aldı.
Avrupa Komşuluk Politikası veya Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Planı, Avrupa Birliği'nin Sovyetler sonrası ülkeler olan Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile ilişkilerini düzenlemeyi amaçlıyor. Bu plan, ticaretin genişletilmesi, Avrupa Birliği'nin ekonomik stratejisinin uygulanması, seyahat anlaşmaları ve AB ile Doğu komşuları arasındaki diğer konularla ilgili müzakereleri içeriyor. Doğu ortaklığı planı önce Polonya tarafından önerildi. Ardından İsveç buna katıldı ve 26 Mayıs 2008'de Avrupa Birliği Dış Politika Konseyi'nde gündeme getirildi. Ve 7 Mayıs 2009'da Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde başlatıldı.
Belirtildiği gibi Mihail Saakashvili, Edvard Shevardnadze'den sonra iktidara gelişinin başından itibaren Batı'nın Gürcistan'ın güvenliğinin tek garantörü olduğuna inandığı için Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurmayı amaçladığını açıkça gösterdi. Gürcistan'ın 3. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlama konuşmasında Avrupa Birliği bayrağı Gürcistan bayrağının yanında dalgalandırılmıştı ve bir koro grubu da Avrupa Birliği marşını söylüyordu. Bu sembolik jestler Gürcistan'ın geleceğini yönlendirme planının açık işaretleriydi. Ayrıca Gürcistan'ı NATO ve Avrupa Birliği'ne entegre etmek için Gürcistan'ın Avrupa Bünyeleri ile Örtüşme Bakanlığı adında özel bir bakanlık da kuruldu. Gürcistan, Avrupa Birliği'ne üye olmak için gerekli ekonomik koşullara sahip olmamasına rağmen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili 2011 yılında ülkesinin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istediğini dile getirdi.
Avrupa Birliği Gürcistan İşbirliği'nin devamında Haziran 2012'de Avrupa Birliği ve Gürcistan vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat etmesini sağlamak için vize serbestlisi diyaloğu başlattı. 2015 yılından itibaren Schengen bölgesi anlaşmasına katılan Gürcüler Gürcü pasaportu ile Avrupa ülkelerinde 90 gün kalabilmektedir.
Gürcü yöneticilerinin Avrupa'ya katılma çabalarına ek olarak bu ülkenin renkli devrimden sonra Amerika'ya yaklaşmaya yönelik batıcı eğilimleri arttı. Dönemin Amerikan Cumhurbaşkanı George Bush'un 10 Mayıs 2005'te Gürcistan'ı ziyareti ve Tiflis Özgürlük Meydanı'nda yaptığı konuşma iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine birer örnekti. Gürcistan, Amerika'nın Irak'a karşı yasa dışı saldırısında Amerika'nın en büyük üçüncü askeri müttefikiydi. 2007'de Gürcistan, Irak'taki toplam güçlerini 2000 kişiye çıkararak Amerika ve İngiltere'den sonra Irak'ta en büyük üçüncü yabancı asker tedarikçisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan'a devlet kurumlarını Rusya karşısında güçlendirmede aktif olarak yardım etti. Amerika Birleşik Devletleri 1991 yılından itibaren Gürcistan'a ana hedefi Rusya'yı Gürcistan'dan kovmak olan 3 milyar dolardan fazla mali yardımda bulunmuştur.
Gürcü yetkililer batıya eğilimi uluslararası düzendeki bir yaklaşım olarak ulusal düzeyde seçmiştir ve bunun için yapılandırmalarda bulunmuştur ve iç reformlar yaparak Avrupacı ve Amerikancı olmaya çalışmaktadır. Gürcistan'ın renkli devriminin liderlerine göre yıllarca süren Rus egemenliğinin ardından Tiflis'in ekonomik, siyasi ve sosyal durumdan çıkması batıya yaklaştıkça mümkündür. Bu yaklaşımında Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü yeniden canlandırmaya katkı sağlamadığı bir sırada meydana gelmektedir ve işte bu konu Gürcistan halkının bu yaklaşımla ilgili şüphelerini özellikle 2008 yılından beri artırmıştır.
Değerli dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarını incelenmesi isimli sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Cürl-ü Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim, Nebevi, Hadis ve Vecizler'de benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 37. Nurlu Hikmetli Sözünde şöyle buyuruyor. Şam'a sefer ederken geçtiği Ambar şehrinin büyükleri saygı ifadesi olarak atlarından inip önünde koştuklarında bu yaptığınız nedir diye sordu. Onlar bu bizim adetimizdir. Emirlerimizi böyle ulularız dediler. İmam şöyle buyurdu. Vallahi emirleriniz bundan faydalanmamaktalar. Böyle yapmakla dünyada kendinize zahmet veriyorsunuz. Ahirette de bu işinizle sefil olacaksınız. Arkasında azap olan meşakkat ne de zararlıdır. Ateşten emin olmayı beraberinde getiren rahatlık da ne faydalıdır. Eski zamanlarda genelde bir ülke veya bir kentin halkı hükümet büyükleri veya hükümranlara saygı gösterişi için aslında aşağılayıcı bir harekette bulunuyorlardı. Hazreti Ali Aleyhisselam da Şam'a giderken İslam ordusunun geçtiği yol üzerindeki kent sakinleri de Emirül Mü'minin ve ordusunu karşılıyorlardı. Yolun üzerindeki Anbar kenti halkı da eski gelenekleri üzerine hareket ettiler. Böylece imam ve beraberindekilerin kente girişiyle halk atlarından inip imam ve ordusunun önünde koşmaya başladılar. Böylece halkın aşağılanmasını ve hükümranların suistimal edilmesini hatırlatan çirkin bir sahne ortaya çıktı. İnsanlığın kerameti ve şanından uzak olan bu yanlış geleneği gören Hazreti Ali Aleyhisselam, bunu neden yaptıklarını sorunca halktan bazıları kendi yaptıklarını savunmaya kalkışarak, "Biz kendi hükümranlarımıza böyle saygı gösteriyoruz ve duygularımızı böyle ifade ediyoruz," dediler. İltifat yapılmasını sevmeyen ve hükümet yapısında fırsatçılar ve pohpohçular için yer olmayan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam onları üç sebepten dolayı bu işten sakındırdı. Birincisi, hükümranların bu işten hiçbir akıllıca çıkarları olmadığı, bunun ise onların kibirlenmesi ve gurura kapılmasına, dolayısıyla kendilerini kaybetmelerine sebep olabileceğidir. İkincisi ise bununla halkın büyük zahmete kapılması ve o hengamede zayıf olanların ayaklar altında kalarak zarar görmesidir. Üçüncüsü ise bu salih olmayan hareketin ahirette sorun oluşturacağıdır. Zira bir nevi şirk sayılmasıdır.
Tahran Radyosu.
Eğer halk makul saygıyla yetinseler, hem hükümranlar ve yöneticiler kibirlenmez ve gurura kapılmaz, hem de halk aşağılanmayla beraber olan meşakkate katlanmak zorunda kalmaz, hem de ahirette başı dik olur. Buna benzer bir rivayette ise Emirül Mü'minin bir gün bineği üzerinde giderken bir grup o hazretin peşine düşerek hareket ederlermiş. İmam onlara bakarak kendisiyle bir işleri olup olmadığını sorunca, "Hayır ya Emirül Mü'minin, fakat sana eşlik etmeyi istiyoruz deyince imam onlara hitaben geri dönün. Zira yayanın süvarinin yanında yürümesi biniciye fesada, gurur ve büyüklük taslamaya ve yürüyeni ise zillete sebep olur diye buyurmuştur. Gerçi bu sözlerin hedefi ise halkın kendi büyüklerine saygı göstermemeleri değildir. Hedef saygı gösterenlerin aşağılanmasına ve şahların gururlanarak kibirlenmelerine sebep olan hareketlerde bulunmamaktadır. Yoksa hangi durumda olurlarsa olsunlar insanların hürmetine saygı göstermek herkesin görevidir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini daha sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.